Ayrım 9, sayfa 92. Ama 973. gece olunca demiş ki, telaş ve heyecan duymaksızın yola koyulmuş. Durait'e gelince, habercisinin yeniden ortaya çıkmadığını görünce, olup biteni anlamak üzere ikinci bir atlı yollamış. Bu da arkadaşının yolda cansız yatmakta olduğunu görünce, yolcu araba ilk saldırganın seslendiği şekilde uzaktan ihtarda bulunmuş. Ama adam sanki hiçbir şey işitmemiş gibi davranmış. Durait'in atlısı mızrağını kaldırarak onun üzerine saldırmış. Ama adam kıpırdamaksızın yeniden devenin yularını kadına atmış ve ansızın şu dizeleri okuyarak atlının üzerine saldırmış. İşte seni özgür ve saldırmaz bir kadının yoluna çıkaran demir dişli uğursuz talih karşında. Ey şerefsizin dölü! Onunla senin aranda düşman için yasası kargısının demiri olan ve kargısı dileğine boyun eğen ustan Rabia var. Ve atlı, karaciğeri kargıyla delinmiş, yere düşerek tırnaklarıyla toprağı kazımış. Ölümü bir anda içmiş. Galip kişi de hiç telaş etmeden yolunu sürdürmüş. Sabırsızlıktan çatlayan Durait, iki atlısının sonundan endişe duyarak aynı talimatla üçüncü bir atlı yollamış. Ne olup bittiğini anlamaya giden atlı, iki arkadaşının cansız olarak yerde yattıklarını görmüş ve uzaktan bir eliyle hatunun devesinin yularını çekerken, ardında kaygısızca kargısını sürükleyen yabancıyı yol alırken görmüş ve ona doğru, "Ey kabilelerin köpeği, elindekini bırak!" diye haykırmış. Ama adam, saldırganına dönüp bakmaya bile tenezzül etmeden hatununa, "Buradan en yakındaki çadırlarımıza doğru deveyi sür sevgilim," demiş. Sonra ansızın rakibinin karşısına dikilmiş ve ona şu dizelerle haykırmış. "Pıhtılaşmış kanları içinde debelenen kardeşlerini görmedin mi ey gözleri olmayan kafa? Ve akbabaların anasının soluğunun yüzünü yaladığını hissetmedin mi? Sen asık suratlı savaşçıdan eğer böbreklerini karga siyahı kan dolu bir çanağa dönüştüren şahane bir kargı vuruşuna armağan olarak almayı beklemiyorsan ne olacağını sanıyorsun?" Ve bunları söyleyerek kargısını Durait'in atlısına doğru savurmuş ve tek vuruşta bağrını bir yandan öbür yana delerek onu yere devirmiş. Ama aynı anda kargı da vuruşun şiddetinden kırılmış ve Rabia, çünkü savaşçı vadilerin ve dar boğazların savaşçısının ta kendisiymiş, artık kabilesinin çok yakınında olduğunu bildiğinden düşmanın kargısını bile almak zahmetine katlanmamış. Tüm silah olarak kargısının kırık sapını elinde tutarak yolunu sürdürmüş. Bu sırada Durait, atlılarının hiçbirinin geri dönmemesinden ötürü şaşıp kalmış ve işi anlamak için kendisi yola çıkmış. Ve birdenbire arkadaşlarının kum üzerine serili cansız bedenlerini fark etmiş ve ansızın bir kum tepeciğinin üzerinde düşmanı Rabia'nın ta kendisinin elinde kırılmış bir kargının sapı bulunduğu halde belirdiğini görmüş. Kendince Rabia da Durait'i tanımış ve son saldırganının kargısını kendisine mal etmemek tedbirsizliğine hayıflanmış. Yine de Durait'i eğerinin üzerinde ve avucunda kargısının kırık sapını sıkarak beklemiş. Durait bir bakışta Rabia'nın düşkün durumunu kavramış ve yüce ruhuyla Firasi yiğidine şu sözlerle seslenmiş. "Ey Beni Firas kabilesinin savaşçılarının babası, kuşkusuz senin gibi bir adam öldürülemez. Bununla birlikte ülkeleri için çarpışan adamlarım senden kardeşlerinin öcünü almak isteyecekler. Sen ise böyle silahsız, tek başına ve gepegençsin. Al benim kargımı. Bana gelince dönüp yoldaşlarımı seni izleme hırsından alıkoyacağım," demiş. Ve Durait atını tırısa kaldırmış ve adamlarına, "Savaşçı karısını savunmak zorundaydı. Bundan dolayı üç adamımızı öldürdü. Dahası benim kargımı da kaptı. Aslında sert bir dövüşçüymüş bu. Ona saldırmayı düşünmemeliyiz," demiş. Ve atının dizginini geri çevirmiş. Hepsi de hiçbir talanda bulunmaksızın kabilelerine dönmüş. Aradan yıllar geçmiş ve Rabia tüm yiğit kişiler gibi Durait'in kabilesinin yiğitleriyle kanlı bir çarpışma yaptığı sırada ölmüş. Bunun öcünü almak üzere Firasilerden bir müfreze Beni Yuşam'a karşı yeni bir talana girişmiş. Beklenmedik şekilde geceliğin çadırlarının bulunduğu yere saldırıp birçok esir almış. Kadın ve mal sağlayarak epeyce yağma yapmışlar. Esirlerin arasında Yuşamilerin şeyhi Durait'in kendisi de varmış. Galiplerin kabilesine ulaştıklarında adını ve sıfatını saklamak için özen gösteren Duraid, bütün öbür esirlerle birlikte sıkı bir gözetim altına alınmış. Ama Firasi kadınları onun güzel gözüne vurularak önünden muzaffer ve cilveli tavırlarla tekrar tekrar geçiyorlarmış. Ve birdenbire içlerinden biri, ''Kara ölüm adına, senin burada ne işin var? Ey Firas delikanlıları, çok iyi bir vurgun vurmuşsunuz. Şu yiğit kimin nesidir biliyor musunuz?'' diye haykırmış. Savaşçıların hepsi koşup gelmiş ve ona bakıp, ''Bu kişi bizim takımlarımızı seyreltenlerden biridir. Canımıza okuyanlardan biridir anlamına, çevirenin notu.'' demişler. Kadın da, ''Kuşkusuz, yiğit bir kişidir bu.'' Vadi önünde Rabia'ya kargısını armağan eden odur, demiş. Ve ona koruyuculuk ettiği anlamında başındaki örtüsünü esirin üzerine atmış. Ve, Firas oğulları, bu esiri ben korumam altına alıyorum, diye eklemiş. O zaman onu biraz daha sıkıştırıp esire adını sormuş. O da, ben Simma'nın oğlu Duraid'im ama sen ey hatun, sen kimsin, diye sormuş. Kadın da, ben Gizil el Tia'nın kızı Raite'yim. Rabia'nın deveyle çekip götürmekte olduğu kişi, Rabia benim kocamdı demiş. Sonra kabilenin bütün çadırlarının önünde dolaşarak savaşçılara şöyle hitap etmiş. Firas oğulları, Simma'nın oğlunun Rabia'ya uzun ve güzel saplı kargısını verdiği zaman gösterdiği gönül yüceliğini hatırlayın. İyiliğe karşı iyilik yapılmalı ve de herkes kendi ektiğini biçer. Hele Duraid bakımından davranışınızı anlatırken ağzınız aşağılama sözleriyle dolmasın. Bağlarını kesin ve bedelini ödeyerek onu esir eden ellerden kurtarın. Yoksa sizi ölümünüze kadar izleyerek bir vicdan azabı duyar, sonu gelmez pişmanlık ve kadir bilmezliklere binek taşı olursunuz demiş. Farisiler de onu duyunca Duraid'i esir alan muharike ödenmek üzere aralarında para toplamışlar. Raite de özgür bırakılan Duraid'e rahmetli kocasının silahlarını vermiş. Duraid de kabilesine dönmüş ve bir daha Beni Firas kabilesine karşı savaş açmamış. Yıllar daha da geçip gitmiş. Duraid de yaşlanmış ama daima güzel şair ruhuyla donanmış. Bir gün Beni Süleymi kabilesinin yerleştiği yurdun yakınından geçiyormuş. O sırada bu yerleşme yerinde harika şiir yeteneğiyle herkesi büyüleyen ve tüm Arabistan'da Elhansa lakabıyla tanınmış olan Amr'ın kızı Süleymili Tumadir orada yaşamaktaymış. Güzel Süleymili, Duraid kabilesinin yöresinden geçtiği sırada babasının dişi develerinden birini katranla ovuşturuyormuş. Bu yer soyutlanmış bir mevkide bulunduğundan sıcak pek çokmuş ve oradan hiç kimse geçmemekteymiş. Tumadir de giysilerini çıkarmış, neredeyse tam anlamıyla soyunuk olarak çalışmaktaymış. Duraid de gizlenip onun kuşkusunu uyandırmadan kızı seyrediyormuş. Güzelliğine hayran kalarak doğaçlamadan şu dizeleri söylemiş. Gidin, dostlarım, güzel Süleymi Tumadir'i selamlayın. Selamlayın, yine soylu güzel ceylanımı benim. Asla görülmemiştir benim kabilemde. Önünden de ardından da dişi develeri tarazlayan kadar baş döndürücü olan. Örtü olmayan yerde hile de olmaz. Saf ırktan, anlı şanlı esmer kızdır bu. Hayranlık verici parlaklıktaki ışıldayan yüzü, bizim altın heykelciklerimizin yüzü gibi güzeldir. O yüz ki, en soylu küheylanlar parlak kuyruklarına benzer zengin bir saçla süslenmiştir. Gümrah, zengin saçlar. Kaygısızca kendi başlarına bırakılmış, parlayan uzun zincirler halinde dalgalanır. Taranıp düzenlenince bir çisenin parlattığı üzüm salkımlarına dönüşür. Birbirinden ayrı, tatlı kıvrımlı iki kaş, bir bilginin kalemiyle çizilmiş kusursuz iki çizgi, iki iri ahu gözün üstünde görkemli taçlardır. Hafif bir pembeliğin tutuşturduğu yanakları, narin bir ince beyazlığındaki tarla üzerinde yükselen şafaktır. Madendeki gümüş kadar beyaz bir boyun, bizim fil dişi heykelciklerinize benzer şahane göğüsler üzerinde yükselip dalgalanır. Tıkız bir etle oluşmuş sağlıklı ve hoş kol. Hiç kemik hissetmeyen damarların sezilmediği ön kollar, dallardaki hurmaları kıskançlıktan kızartan parmaklar. İnce kademelerle kıvrılmış bir şenlik kağıdı gibi kokular gizleyen göbek deliğinin yöresinde sıralanmış birbirine yaklaşık ve narin kıvrımlı hoş karnı. sırtı, narin ve yepelek, belinde son bulan sırtının o zarif çizgisi, oh evet, öyle kırılgandır ki, tüm kutsal güçler, o haşmetli art yuvarlarının üzerinde tutunması için yetmez. Ve işte, o harika kız ayağa kalkar, ama ağır kalçaları onu oturmaya zorlar. Oturur. Bu kez iri kalçaları yayılır. Onu ayağa kalkmaya zorlar. Oh, o iki güzel kum tepeciği. Ve bütün bunlar, iki harika küçük ayaktan yükselen iki güzel demir mızrak gibi ince uzun, hafiften tüylerle, esmer ayva tüyleriyle donanmış, papirüs sakı gibi dimdik, düzgün, inciden utku sütunu üzerine oturmuştur. Ey kutsallığın zaferi! Nasıl oluyor da bu denli narin iki altyapı, üstündeki bunca ağırlığı kaldırabiliyor? Gidin dostlarım, güzel Süleymi Tumadir'i selamlayın. Selamlayın yine soylu güzel ceylanımı benim. Ve ertesi günden başlayarak soylu Durayit, kabilenin ileri gelenleriyle birlikte büyük bir şatafatla Tumadir'in babasını görmeye gelmiş ve ondan kızını evlenmek üzere istemiş. Yaşlı Amr yanıtını geciktirmeksizin savaşçı şaire, ''Sevgili Durayit, senin gibi gönlü yüce bir kişinin önerisi reddedilemez. Senin gibi onurlu bir kabile başkanının arzuları geri çevrilemez. Senin gibi bir küheylanın başı yemlikten uzaklaştırılamaz. Ama sana şunu söylemeliyim ki, kızım Tumadir'in kafasında kendine özgü fikirler, kendine özgü görüşler vardır.'' Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 974. gece olunca demiş ki, ''Senin gibi bir küheylanın başı yemlikten uzaklaştırılamaz. Ama şunu söylemeliyim ki, kızım Tumadir'in kafasında kendine özgü fikirler, kendine özgü görüşler vardır. Bu fikirler ve görüşler başka kadınlarda görülenlere pek benzemez.'' Ben de onu her zaman istediği gibi davranmakta özgür bıraktım. Çünkü benim hansam öbür kadınlar gibi değildir. Bu durumda gidip ona senden söz edeceğim. Bunu elimden geldiği kadar seni kollayarak yapacağım, bunu sana vaat ederim. Ama onun kendine özgü rızası bakımından sana söz veremem demiş. Durayit de yapmak istediği şeyler için ona teşekkür etmiş. Amr da kızının yanına gitmiş ve ona... Hansa, yiğit bir savaşçı, soylu bir kişi, beni yuşamların başkanı, ileri yaşı ve gönül yüceliğiyle saygın bir adam, adını savaş türküleri ve güzel dizeleriyle de duyurmuş olan Simma'nın oğlu Durayit, seninle evlenmek isteğiyle çadırıma geldi. Bu bize onur verecek bir birleşme olur kızım, ama yine de senin kararını etkilemek istemem demiş. Tumadir de, babacığım, bana birkaç gün süre tanı, yanıtlamadan önce kendimce düşüneyim. Diye cevap vermiş. Tumadir'in babası da Durayit'in yanına gelmiş ve ona, ''Kızım Hansa, kesin bir yanıt vermeden önce bir parça düşünmek istiyor. Birleşme arzunun yerini bulacağını umarım. Birkaç gün sonra yine gel.'' demiş. Durayit de, ''Anlaşıldı ey yiğitler babası.'' diye yanıt vermiş ve kendisi için hazırlanmış çadıra çekilmiş. Oysa güzel Süleymi, Durayit uzaklaşır uzaklaşmaz hizmetçi kızlardan birini, ''Git Durayit'i gözetle ve ihtiyaçlarını görmek üzere çadırdan uzaklaştığı anı kolla. İdrarının fışkırışına iyi dikkat et ve gücünü ve kumda bıraktığı izi gör. Böylece onun hala erkeklik gücüne sahip olmadığını anlarız.'' demiş. Hizmetçisi itaat etmiş. Öylesine gayretliymiş ki birkaç dakika sonra hanımının yanına dönmüş ve ona basit sözlerle ''Bitmiş bu adam.'' demiş. Tumadir'in istediği süre dolunca Durayit yanıt olmak üzere Amr'ın çadırına geri dönmüş. Amr da onu çadırın erkeklere özgü bölümünde bekleterek kızının yanına gitmiş ve ''Konuğumuz cevabını bekliyor Hansam, ne karar verdin bakalım?'' demiş. Kız da ''Kendi kendime danıştım ve kabilemden ayrılmamaya karar verdim. Çünkü Durayit gibi bedeni yıpranmış, bugün yarın baykuş ruhunun son soluğunu verecek biriyle evlenmek uğruna, güzel ve uzun mızraklara benzeyen genç adamlar olan yeğenlerimden yüz çeviremem. Savaşçılarımızın onuru üzerine yemin ederim ki, bir titrek bacaklının karısı olacağıma, bakire olarak yaşlanmayı yeğ tutarım.'' demiş. Çadırın erkekler bölümünde olan Durayit de bu aşağılayıcı yanıtı işitmiş ve bundan şiddetle etkilenmiş. Ve gururlu bir kişi olduğundan duygularının anlaşılmasını istememiş ve güzel Süleymi'nin babasından izin alarak kendi kabilesine dönmüş. Ama bu acımasız kızdan şu dizeleri düzenleyerek öç almış. Durayit yaşlı, çok yaşlıdır demişsin ey sevgili. Sana dün doğduğunu söylemedi ki. Evlenmek üzere ey Hansa, geceleyin sürülerin gübrelerine dalan, yaba ayaklı iri kıyım birini koca olarak özlemektesin. Kuşkusuz hakkın var. Evet, kutsal varlıklar seni benim gibi bir kocadan sakınsın. Çünkü ben başka yapıda, başka biriyim. Gerçekten benim kim olduğum ve eğer ellerim güçlü ise bunun başka türden ciddi işler görmek için olduğu bilinir. Yine her yanda bilinir ki büyük bunalım dönemlerinde ne ağırlık beni zincirler ne de çabukluk alıp götürür. Çünkü ben bütünüyle öngörü ve bilgeliğe sahibim. Her yanda bilinir ki benim kabilemde bana duyulan saygıdan ötürü barındırdığım konuğu hiç kimse sorgulamaz ve koruman altında bulunanlar geceleyin tedirginlik duymazlar. Yine de bilinir ki kuraklık yıllarının açlıkla geçen aylarında süt analar süt çocuklarını beslemeyi unuttukları bir sırada benim çadırlarım besinlerle ağızlarına kadar dolup taşar, benim ocağım kaynar. Sen iyisi mi benim gibi kocaya varmaktan ve benim gibi çocuklar üretmekten sakın. Sen ey Hansa, kocan olsun diye kuşkusuz haklısın da, geceleyin sürülerin gübrelerine dalan yaba ayaklı, iri kıyım birini özlemektesin. Çünkü sevgilim, durayit yaşlı, çok yaşlıdır demişsin. Ama o sana dün doğduğunu söylemedi ki. Bu dizeler kabileler arasında yayıldığı zaman tumadire eli açık, coşkusu eşsiz durayit ile evlenmeyi kabul etmesini öğütleyenler olmuş. Ama kız verdiği karardan dönmemiş. Olaylar böyle olup giderken Tumadir'in kardeşi yiğit savaşçı Muaviye, düşman Beni Mürre kabilesiyle dövüşürlerken Beni Mürrelerin başkanı ve bu aynı Muaviye tarafından hakarete uğramış olan güzelim Esma'nın babası Haşim'in eliyle can vermiş. İşte kardeşinin bu ölümü üzerine Tumadir ağır ezgili bir makamda ve yüzük parmağı teline dayanan bir vurgulamayla şu mersiyeyi düzenlemiş. Ağlayın gözlerim, bitip tükenmez yaşlar dökün. Yazık ki bu gözyaşlarını döken yitirdiği kardeşine ağlayandır. Bundan böyle onunla kardeşi arasında artık kalkmayacak bir örtü vardır, mezarının yeni toprağı. Ey kardeşim, sen bir gün acılığını herkesin tadacağı o su birikimine kavuşmak için gittin. Ölsem yeridir. Yaşam bir mızrağın ucunda vızıldayan bir eşek arısından başka bir şey değildir diyerek tertemiz gittin. Yüreğim hatırlıyor, ey anamın babamın oğlu ve yazın sararan ot gibi soluyor. Kendimi büyük bir üzüntü içine gömüyorum. Öldü o. O ki kabilemizin kalkanı, evimizin temeliydi. Bir felaket içre gitti. Öldü o. Arslan yüreklilerin örneğiydi. Feneriydi o. Onlar için dağ tepelerinde tutuşturulmuş ateşler gibiydi. Öldü o. Giysileri içinde ışık saçarak değerli atlara binen o yiğit. Kılıç kayışı uzun, kabilemizin tüyü henüz bitmemiş, yiğitlik, güzellik timsali genç bir adamdı. İki eliyle cömertlik saçan, cömertliğin elinin ta kendisi kardeşim. Yok artık o. Kayalar ve taşlarla örtülü mezarının altında soğuk, yatıyor. Hayranlık veren göğüs kayışlı kısrağı Alva'ya, ağla, inle, başıboş koşmalarda, artık sahibin seni bir daha hiç sürmeyecek deyin. Ey Amr'ın oğlu, savaşın kızıştığı sırada uzun giysin, Mardrüs'te Sötö Darmöz diye anılan bu giysi, Pötilaruz'da eskiden zırhlar üzerine giyilen bir tür urba ya da eteklik olarak geçiyor, çevrenin notu. Baldırlarına kadar yükselirken, Utku senin yanında dört nal koşardı. Savaşın alevi erkekleri beden bedene gelmeye zorlar ve sen kardeşlerinle birlikte atları atlarla çatıştırırken, düşmanı şeytanların vampir ve akbabaları dirgeniyle vurması gibi vurur geçerdin. Kuşkusuz, çarpışma günlerinde yaşamı aşağılardın. Yaşamı aşağılamanın anıların en büyüğü ve en değerlisi olduğu bilinir. Kaç kez dikenli demirden miğferlerle ve örtülü çift zırhla donanmış çevrintilere atıldın, kasırganın zift renkli dehşet dolu karanlıklarına aldırmadan. bir rukayin gönderine benzercesine güçlü ve tığ gibi bir altın bileziğin parlaklığıyla boylu boyunca tüm gençliğinle parıldardın. Yörende savaşın karmaşıklığı ortasında ölüm kan içinde yüzen harmanisini sürüklerken, savaşın kızıl çarkı iki ordugahın en yiğitleri üzerinde dehşetle dönerken ve sen düşman süvari birlikleri üzerine saldırırken kaç at çatlattın ey kardeşim? O zaman kıvılcımlar saçan örgülü zırh giysinin eteklerini ciğerleri böğründe hoplayıp gurulduyan atının üzerine kaldırırdın. Kargıları canlandırır, ucu savaşçıların karnına saplanır ve böbreklerinin dibine kadar işlerken parıltılarını söndürürdün. Sen fırtınanın ortasında avının üzerine çift silahları olan dişleri ve pençeleriyle atılan güçlü kaplandın. Mahzun ya da mutlu, ne çok esiriyi sürü halinde, yağmurun ilk damlalarının harekete geçirdiği güzel karaca sürüleri gibi, önünde sürer giderdin. Sabahleyin, örtüleri karman çorman, korku ve dehşetten çıldırmış başıboş dolaşırken, ne çok beyaz kadını kurtardın. Bizi, korkunç görünümü ya da sadece anlatılması hamile kadınlara çocuk düşürten, ne çok felaketten korudun. Kim bilir ne çok ana, eğer senin kılıcın yetişmeseydi, çocuksuz kalacaktı. Sonra, ey kardeşim, kargaşalık içinde, kargının demiri gibi delice ve sonsuza kadar aramızda anılıp duracak olan ne çok savaş türkülerini rahatça söylerdin. Ah, Amr'ın yüce gönüllü oğlunun ölümünden sonra, yıldızlar sönsün, güneşin ışınları görünmez olsun. O bizim güneşimizdi, bizim yıldızımızdı. Sen artık yok olduğuna göre, kardeşim, şimdi akşamın alacakaranlığında, kuzeyin hazin rüzgarı yankılarla uğuldarken, garipleri kim devşirecek? Ne yazık ki, sizi sürüleriyle besleyen, sizi silahıyla koruyan kişiyi, ey yolcular, çukurunu kazıp toprağa bıraktınız. Çit oluşturan kazıkların ortasındaki korkunç konutuna koydunuz siz onu. Ve üzerine selamete ulaşsın diye kederli dallar attınız. Üzerlerinden çoktan yıllar ve günler geçmiş olan cetlerimizin mezarları arasında yatsın. Ey kardeşim, Süleymilerin en güzel çocuğu, senin yitişin benim için dokunaklı bir acıdır ve bende karar ve cesaret bırakmamıştır. Yeni doğmuş torunundan yoksun bırakılan devesi, onun sevecenliğini yanıltmak isteyenlerin gösterdikleri suretlerin yöresinde şikayet ve umutsuzluk haykırışları kopararak döner. Gider, tedirgin, her yerde onu arar ve anısı tazeliğinde artık otlaklarda otlamaz olur. Böylece o bile iniltiler koparır ve şaşkın sıçrar durur. Ama beni kahreden kederin hafif bir belirtisini bile göstermiş olmaz kardeşim. Oh, senin için döktüğüm gözyaşları hiç kurumayacak. Asla dinmeyecek hıçkırıklarım. Ağlayın gözlerim. Bitip tükenmez gözyaşları dökün. Ve tam da bu mersiyenin okunması dolayısıyla Büyük Ukaz Panayırı'nda toplanmış olan şair Nabigah Üldubyani ve öteki şairler Arabistan'ın tüm kabilelerinin önünde her yılki gibi şiirlerini okurlarken Tumadir El Hansa'nın erdemi hakkında kendilerine soru sorulunca ağız birliğiyle şairlikten yana Ademoğullarını da ecinlileri de geçmiştir diye yanıt vermişler. Ve Tumadir, Arabistan'da kutsanmış İslam'ın zuhurundan sonraki yıllara kadar yaşamıştır. Ve barış ve dua üzerine olası Muhammed'in hicretinin 8. yılında, o zamanlar Süleymilerin yüce başkanı olan oğlu Abbas ile birlikte peygambere biat ettiğini söylemeye gelmiş ve İslam'la onurlanmıştır. Peygamber de onu onurlandırarak karşılamış ve şairlere pek değer vermediği halde onun şiirlerinin okunmasından haz duymuştur. Ve onu şiirsel soluğundan ve tanınmış olmasından ötürü övmüştür. Dahası Tumadir'in şiirlerinden birini kendisi de tekrarlayarak aruz veznine karşı pek duyarlı olmadığını göstermiştir. Çünkü bir dizenin son iki kelimesinin yerlerini değiştirerek bu şiirin niteliğini bozmuştur. Ve saygın Ebu Bekir vezni bozan bu hatalı okuyuşu işitince yeri değişen iki sözcüğün durumunu düzeltmek istemiş ama dua ve barış üzerine olası peygamber ona ne önemi var aynı şey değil mi demiştir. Ebu Bekir de kuşkusuz ey Tanrı'nın elçisi Tanrı'nın kutsal Kur'an'ında açıkladığı gibi Biz peygamberimize dize kurma tekniğini öğretmedik. Onun buna ihtiyacı yoktur. Kur'an bir öğretidir. Okunması sade ve anlamı açıktır. Şeklindeki sözleri tüm olarak haklı çıkarıyorsun diye yanıt vermiştir. Ama en iyisini Tanrı bilir. Sonra genç adam dinleyicilerine, İşte size putperestlik dönemlerindeki Arap cetlerimizin yaşamı üzerine başka bir hayranlık uyandıran öykü demiş ve de sözünü şöyle sürdürmüş.